Ayrım 6. Bildiğin gibi değil Osmanlı. Mustafa Akdağıstanlı. Sayfa 71. İmam nikahı nasıl kıyardı? Osmanlı'da imam nikah kıymazdı. Evlilikler kadının onayladığı bir sözleşmeyle, yani izinnameyle olurdu. Mahalle ve köy imamları sözleşmeyi yazabilirdi ama bunu kadının onaylaması şarttı. Bu sözleşmenin en önemli konusu damadın geline vereceğini taahhüt ettiği armağandı. Yani mehir. Mehir kadının geçimine yetecek yüklüce altın, gümüş paradan, çiftlik gelirinden ve çeşitli eşyalardan oluşabilirdi. Ama asıl olarak paraydı. Mehrin tutarı raice çiftlerin zenginliğine göre değişebilirdi ve taraflar arasında kararlaştırılırdı. Yani aslında bir mülkiyet devri sözleşmesiydi bu. Erkek mehir ile kadına mülkiyet devrediyordu. Peki karşılığında ne alıyordu? Kadının fercini, yani vajinasını. Peki bu nasıl olabilir? Tabii ki cinsel ilişki yoluyla. İşte bu yüzden mehir gelinle evlenir evlenmez değil. İlk cinsel ilişkiden erkek kadının fercine sahip olduktan sonra veriliyordu. Uzun lafın kısası erkek mehir karşılığında kadının cinsel organının mülkiyetine sahip oluyordu. Meşru evlilikteki cinsel ilişki ile zinayı ayıran şey de buydu. Zina bu mülkiyetin olmadığı veya şüpheli olduğu durum olarak tanımlanıyordu. Şüphetül mülk. Zina aslında bir hırsızlıktı. Zaten hukukçular da böyle yorumluyordu. En düşük mehir miktarı 10 dirhemdi. Neden 10 dirhem? Çünkü hırsızlığın cezası bir elin kesilmesiydi ve bu cezanın uygulanması için gereken koşullardan biri çalınan malın değerinin en az 10 dirhem olmasıydı. Yani bir uzvun en düşük değeri de 10 dirhem olabilirdi. Dolayısıyla bir erkeğin kadının fercini mülk edinmek için ödemesi gereken en düşük bedel de oydu. Evlilik sözleşmesinde karara bağlanan bir konu da nafakaydı. Yasa kocaya karısının nafakasını sağlama yükümlülüğü getiriyordu. Evlilik sözleşmesi yapılır yapılmaz veya kadın kocasının evine taşınır taşınmaz yürürlüğe giriyordu bu yükümlülük. Tabii nafakanın da bir karşılığı vardı. Kocanın karısını kapatması, erişilebilirdiğini sınırlaması. Bu yüzden kadın kocasının izni olmadan evi terk ederse bu itaatsizlik sayılıyor ve kadın nafaka hakkını kaybediyordu. Koca tüm yabancıların eve eşini görmek için gelmesini önleyebiliyordu. Kadın anne ve babasını bile ancak haftada bir ziyaret edebiliyordu. Kural buydu ama her durumda uygulandığını düşünmemiz gerekmiyor. Ayrıca evlilik sözleşmesinde bu şartlar yer alabiliyordu. Evlilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesi için gelinin rızası şarttı. Gelin bakire ise sessiz kalması veya ince ince ağlaması rıza sayılıyordu. Gelin dulsa veya bakire değilse sözle onaylaması şarttı. Sözleşmenin geçerli olması için gelin tarafından bir öneri gelmeliydi. Ahmet ile sizinle evleniyorum, kızımı evlendiriyorum veya kendimi, kızımı size Ahmet'e verdim, sattım gibi. Damat tarafından da önerinin kabul edildiğini belirten bir söz gelmeliydi. Bir şart daha var, gelinin en yakın velisinin izni. Bu veli gelinin baba tarafından bir erkektir. Baba, baba yoksa dede, o da yoksa yine baba tarafından başka biri. Evlilikler asıl olarak görücü usulü yapılırdı. Eşini görmeden evlenmek üst tabakada daha yaygındı. Bu insanlar için tanışmak, görüşmek zordu. Sıradan insanlar için daha kolaydı. 16. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden seyyahların anlattıklarına bakılırsa, bu görme yasağı daha o zaman bile gevşemişti, günah kabul edilmiyordu. Kızlar evlenmek isteyen erkeğe yüzlerini göstermenin bir yolunu buluyordu. Çamaşır asma numarası falan. Ama en kolay köylüler ve göçebeler içindi. Tarlada, bağda, bahçede çalışırken birbirlerini görebiliyorlardı. Müslüman bir erkek gayrimüslim bir kadınla evlenebilirdi ama tersi olamazdı. Böyle bir karma evlilik durumunda kadın ve koca birbirlerinin mirasından hak talep edemezdi. Bu evliliklerin çocukları Müslüman olurdu. Hiç evlenmemek sıra dışıydı. hadım olmayı gönüllüce kabul eden var mıydı? Vardı. Saraydaki kapı ve harem ağaları hadım olmalıydı. Bunlar ya doğuştan hadımdı ya da esir ticareti yapanlarca bazıları hadım ediliyordu. Gazanfer ve Cafer beylerin durumu farklıydı. Her ikisi de Kanuni'nin oğlu Selim'in, ikinci Selim'in, Kütahya'daki şehzadeliği zamanında yakın çevresindendi. Her ikisi de yörede sancak beyliği yapmıştı. Selim 1566'da tahta çıkınca hem güvendiği hem de bir arada bulunmaktan hoşlandığı bu iki kardeşi yanında götürmeye karar verdi. Haremde bile yanında bulunmalarını istiyordu. Hadım ağalara katılmalarını önerdi. Haremde hadım olmayan erkekliği yerinde adam bulunamazdı. Hadım olmayı kabul ettiler. Cerrahbaşı Abdülgani kardeşleri ameliyat etti. Gazanfer'in ameliyatı başarılı oldu fakat Cafer ameliyattan biraz sonra öldü. Bu ameliyat genellikle 8-11 yaşlarında yapılırdı. Ergenlik öncesi ölüm oranları çok daha azdı. İki ağa grubu vardı, ak ağalar ve kara ağalar. Kara ağalar Mısır'da çocuk yaşta ameliyat edilirdi. Hadım etme işlemi berbat bir şeydi. Kişinin önce yumurtalıkları alınıyor, sonra erkeklik organı kesiliyor ve idrar için buraya kurşun bir çubuk takılıyordu. Hadımlar saraydaki ağalar ocağında sıkı bir eğitimden geçer, kimi sarayda kalır, kimi dış görevlere gider, kimi de sultan kızlarının veya vezirlerin malikanelerinde görev alırdı. Özel kişilerin köleleri hadım etme hakkı yoktu. Ak hadım ağalar sarayda ilk kez 2. Murat devrinde istihdam edildi. Kara hadım ağaların saraya gelişi ise Fatih Sultan Mehmet'le başladı. 1513'te sarayda 10 ak, 10 kara ağa vardı. Ama sonraki dönemlerde kara ağalar hep çoğunlukta oldu. 1582-1676 arasında sarayda 35 kadar kara ağa ve 20 kadar da yardımcı vardı. Ak ağalar ise 42 ile 37 arasındaydı. Bu tarihten sonra ak ağaların sayısı 24'e düştü. Hadım etme işlemine Abdülmecid döneminde 1839-1861 son verildi. Ama sarayda hadım istihdamı imparatorluğun sonuna kadar devam etti. Osmanlılar haremdeki kara ağaların erkekliklerinin tamamen giderilmiş ve çirkin olmasına özen gösterdi. Hadım ağalar sarayda çeşitli görevlerde bulundu, saray dışında da görevler aldılar. Hatta kimileri vezir ve veziri azam konumuna bile yükseldi. Gazanfer ağaya dönersek, önce has oda başı oldu, bu önemli bir görevdi. Has oda padişahın odasıydı, Enderun'un en önemli yeriydi. Merasimde padişahın elbisesini giydirmek ve çıkarmakla yükümlüydü. Emrinde birçok görevli ve iç oğlanları vardı. Padişah nereye gitse yanında olurdu. İyi de geliri vardı tabii. Sonra da Babüs Saade ağası oldu ki bu daha da önemli bir konumdu. Bütün sarayın idaresi ondan sorulurdu ve Darüs Saade ağası da 1582'ye kadar onun emri altındaydı. Bu tarihten sonra Darüs Saade ağasının konumu yükseldi. Göçte ve avda bulunduğu zamanlar hariç her durumda padişahın yanındaydılar. Bu yüksek düzeyli hadım ağalar özellikle Kanuni sonrasında devlet yönetiminde padişah yerine hanedanın önemli hale gelmesiyle etkilerini arttırdı. Valide sultanlarla ve saray dışındaki yüksek makamlarla ilişkiler, ittifaklar kurup devlet işlerinde söz sahibi oldular. Gazanfer Ağa 50 yıllık saray görevinde 3 padişaha, 2. Selim, 3. Murat ve 3. Mehmet'e hizmet etti. Vakıf ve hayratı vardı, iyi yetişmiş donanımlı biriydi. Birçok alim ve şair ona ithafen eserler yazdı. Alim ve şairlerin koruyucusuydu. Uzak ülkelerin alimleri de ziyaretine gelirdi. 1602'de öldü. Hiç kimseyi incitmemiş olduğu söylenir. Ordu sefere ne zaman çıkardı? Ot toprakta biter bitmez, çimenler büyümeye başlar başlamaz. Bu da 21 Mart demekti. Yani geleneksel otlatma mevsiminin başlangıcı. Çünkü sefere çıkanlar sadece askerler değildi. Sipahilerin atlarının yanı sıra on binlerce yük hayvanı ve kesimlik hayvan da onlara katılıyordu. Bu hayvanlar için yem tedariki planlanıyor ve depolanıyordu tabii. Ama taze çimen gibi besleyicisi yoktu ve çimeni taşıma zahmeti de yoktu. Silah altına ilk çağrı 21 Mart'ta yapılırdı. Ama gelenek uyarınca birliklerine katılmaları için askerlere Nisan boyunca izin verilirdi. Bu dönem de boşa geçirilmez, vitamin bakımından zengin ilkbahar otlarıyla atları beslemek için kullanılırdı. Ordunun hareketi bazen Mart ortasına çekilir, bazen de Mayıs sonuna itilirdi. Mart ortasına çekilmesi cephe güzergahı üzerinde atların beslenebileceği daha uygun otlaklarda konaklamak demekti. Sefer takviminin dışına çok nadiren çıkılırdı ama savaş cephesinin bulunduğu bölgenin koşulları göz önünde bulundurulurdu. Irak sıcağı önemli bir faktördü mesela. Seferin başladığı Mayıs'ta artık toprak sertleşmiş oluyordu ve ordunun yükleriyle birlikte hareket kabiliyeti artıyordu. Zira özellikle batı cephesinde en büyük tuna olan irili ufaklı nehir ve derelerle bezeli alan, yağış mevsimlerinde yürünemeyecek kadar yumuşak, hatta yer yer bataklık haline geliyordu. En büyüklerine ancak 20 mandanın çekebildiği topları düşünün yeter. Seferlerin kapanış zamanı çok daha az esnekti. Kasım başlarını geçirmek ölümcül sonuçlara yol açardı. Dolayısıyla İAŞ, tedarik ve lojistik bakımından eline su dökülemeyen Osmanlı ordusu için bile Mayıs ile Ekim sonu arasındaki 180 günlük sefer sezonunu aşarak orduyu arazide tutmak imkansızdı. Zaten tahıl stokları da ancak bu kadar süre yetebiliyordu. Askeri başarılarıyla da ünlü Kanuni Süleyman'ın 1529 Viyana seferi ibret verici bir örnektir. Avrupa sahasında kış ani ve sert bastırabiliyordu. Dolayısıyla normal sefer kapanışı orada Ekim başıydı. Kanuni Viyana kuşatmasını Ekim ortasına kadar sürdürmüştü. Ordunun bu geç çekilişi büyük insan, hayvan ve malzeme kaybına yol açtı. Ekim'in 19 ve 20'sinde iyice kabarmış olan Leyta Nehri geçilirken yük hayvanları batak toprağa saplandı. Yüklerin büyük kısmı mecburen bırakıldı. Cepheye yürüyüş gibi dönüş yolu da uzun ve meşakkatliydi. Bırakılan yüklerin içinde çadırların da olması askerlerin dönüş emniyetini azalttı, rahatını sıfırladı. Ordu yol boyunca bütün menzillerde sıkıntı ve sefalet yaşadı. Arkasında yetişmeye çalışan asker ve hayvanlardan oluşan bir döküntü bırakarak ve bir keresinde kesintisiz 15 saat yürümek zorunda kalarak ilerledi. İmparatorluk toprakları 1450 ile 1550 arasında öyle genişlemişti ki yeni fetihler için, mesela Viyana ve Tebriz, İstanbul'dan veya başka bir toplanma noktasından cepheye gidip dönmek 180 günlük sefer sezonunda ucu ucuna mümkün olabiliyordu. Ordu günde ancak 4 veya 4,5 saat yürüyebiliyordu. Ordu deyince sadece atları ve sayıları 90 bine, bazen daha fazlayı bulan askerleri düşünmeyin. Askerlerle birlikte ordu pazarı denen tedarikçiler de yürüyordu. Her zanaat kolundan temsilciler bulunuyordu. Ayrıca yem, besin maddesi, cephane taşıyan binlerce deve, at, manda, öküz, katır da askerle birlikte yürüyordu. Askerlerin de hepsi süvari, yani atlı değildi. 16. yüzyıldan sonra piyadelerin sayısı her zaman daha çoktu. Orduyla beraber en az 5000 deve yürüyordu ve bu hizmet asıl olarak dışarıdan satın alınıyordu. Tedarik zincirinde konaklama menzillerinde kullanılanlar da hesaba katıldığında deve sayısı 35-55 bini bulabiliyordu. Kısacası muazzam büyüklükteki bir kütle hareket ediyordu. Bu şartlar altında ordu günde en fazla 22 kilometre kadar yol alabiliyordu. Tabii yol ve hava koşulları, ordunun beslenmesi ve dinlenmesi gibi gereklilikler de bu süreyi ve kat edilen mesafeyi etkiliyordu. Osmanlı ordusunun imrenilen başarılarının dayandığı şey, haberleşme için kullanılan ana yollar üzerinde kurulu menzilhaneler sistemiydi. Seferdeki ordunun konaklaması ve iaşesi için yenileriyle takviye edilen bu menzilhaneler ağı, Osmanlı ordusuna baş edilemeyecek bir lojistikteki üstünlük sağlıyordu. Menzillerin birbirine uzaklığı ordunun yürüyüş hızına uygundu. 3 ile 6 kilometre arasında değişiyordu. Nadiren 7 kilometreyi buluyordu. 16. yüzyıl ortasındaki Macaristan seferinde Osmanlı ordusu İstanbul ile Belgrad arasındaki yaklaşık 1000 kilometrelik mesafeyi iyi durumdaki yollarda 77 günde almıştı. Dinlenmeye ayrılan ve nehir geçişleriyle harcanan toplam 20 günlük süreyi saymazsak fiilen 57 gün yürünmüştü. Bu da günde ortalama 17,5 kilometrelik yürüyüş demekti. Yine de toplam sürenin %70'inde yürünmesi olağanüstü yüksek bir orandır. 1638-1639 Bağdat seferine bakalım. 4. Murat 8 Mayıs'ta Üsküdar'dan sefere çıkmıştı. Cepheye gidiş 197 gün sürmüş ve toplam 544 saat yürünmüştü. Bunun 121 günü yani %61,5'u yürüyüşte, 76 günü %38,5'u dinlenmede geçmişti. Dönüş daha az sürmüştü. 393 saatlik yürüyüş. Cephanenin ve erzağın büyük bölümü tüketilmiş, ordu hafiflemişti. Ama ordu yorgundu, zaferle gevşemişti ve dinlenme süresi de gidişten daha uzundu. Dönüş 146 günde tamamlanmıştı. Bunun 81 günü %55'i dinlenmeyle geçmişti. 14 Mart 1663'te Edirne'den Uyvar seferine çıkan ordu, Sofya'da atları otlatmak için 16 günlük mola vermiş, Belgrad'da da iaşe ve malzemenin tamamlanması için 11 gün konaklamıştı. Böylece Ösek'te Drava Nehri üzerindeki geçit yerine 74 gün sonra varabilmişti. Burada nehri geçmede kullanılacak köprülerin yapımı için 8 gün daha beklendi. Bundan sonra Estergon'a kadar olan yürüyüş 34 gün sürdü. Bunun 13'ü fiili yürüyüşle geçti. Tecavüz yaygın mıydı? Yaygındı. Tecavüz zina ile aynı kapsamdaydı. Zina, evlilik dışı gönüllü cinsel ilişki kelimesi tecavüz yerine de kullanılıyordu. Eğer bir avret veya kız bana zina kıldın dese, er inkar eylese. İşin aslı İslam hukuku da Osmanlı kanunları da tecavüzü bir tür mülkiyet meselesi olarak görüyordu. Tecavüz eden, zina işleyen de büyük bir günah işlemiş, sirkat biz zeker ile yani erkeklik organıyla hırsızlık birinin hakkını çalmış oluyordu. Tecavüz bekaretin çalınmasıydı. Onur kırıcı olması, yarattığı travma, kadının psikolojik yıkımı mahkemeleri ilgilendirmiyordu. Mahkeme kayıtları da tecavüzün yaygınlığını gösteriyor, mahkeme kayıtlarının gösterdiği bir şey daha var. Tecavüz davalarında tecavüzün nasıl gerçekleştiği ayrıntılı şekilde tasvir ediliyordu. Demek ki tecavüz kurbanları toplumca damgalanmaktan çekinmiyordu. Belki de damgalanmayı göze alıyorlardı. Çünkü mahkeme verilecek ceza ve alınacak tazminata değer biçmek için suçun bütün ayrıntılarını bilmek istiyordu. Şeriata göre tecavüzün cezası recm yani taşlanarak ölüm idi. Ama uygulanan ceza bu değildi. Osmanlı mahkemeleri de 2. Halife Ömer'in izinden giderek suçun kanıtlanması halinde bakire tecavüz kurbanlarına tecavüzcüsüyle evlenmeyi öneriyordu. Kurban bunu kabul etmezse tazminata hükmediliyor ve suçlu bazen şeriatın öngördüğü bedensel cezaya çarptırılıyordu. Mahkemelerin tecavüzcülere ağır cezalar verdiği, kurbanlar için bir şekilde adaleti sağladığı oluyordu. Ama tecavüz suçunu kanıtlamak hiç de öyle kolay değildi. Kanıtlamanın zor olması tecavüzün önüne geçilemeyişindeki en önemli faktördü. Kadınlar tecavüz iddialarını kanıtlamak için tanık göstermeliydi. Tanık yoksa iş sarpa sarıyordu. Kurban ve tecavüzcü kendi ahlaki sağlamlıklarını kanıtlamak için tanıklar gösteriyordu. Bu tanıklar da aynı şey için başka tanıklar gösteriyordu. Mahkemeler için erkeğin tanıkları kadının tanıklarından daha muteberdi. Eğer tecavüz zanlısı erkek toplum içinde kadından daha yüksek bir konumdaysa durum çok daha zordu. 17. yüzyılda Kahire'de yaşanan şu olaya bakalım. Süveyşli bir kadın hacı olmuş bir şeyhin kendisine tecavüz edip muhibbe kıldığını yani cinsel güdülerini uyandırdığını ve sokak kadını haline geldiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Tazminat istiyordu. Şeyh tabii ki bütün iddiaları reddetti. Kadın kanıt da gösteremeyince suçlu bulundu ve şeyhi rahatsız etmemesi istendi. Yine Kahire'de 19. yüzyılda yaşanan şu olay daha ibret verici. Genç bir hizmetçi kadın her gün evin reisinin tecavüzüne uğramıştı. Ama ne yapacağını bilememiş, sırrını kimseye söyleyememişti. Ailenin yanında kalmaya devam etti. Çok geçmeden hamile olduğunu anladı ve mahkemeye başvurdu. Aile reisi tabii ki inkar etti. Evim caminin yanında, namazımda niyazımdayım, asla böyle bir şey yapmam, şerefli adamım ben dedi. Genç kadın kanıt gösteremedi, adam suçsuz bulundu, kadının adamdan uzak durması istendi. Tanık yoksa kadın genellikle tecavüz zanlısının mahkemede yemin etmesini istiyordu. Yemin mahkeme için önemliydi ama galiba erkekler için pek önemi yoktu. Çünkü yemin etmeye çağrılan erkeklerin neredeyse tamamı iddiaları reddetmiş görünüyor. Bir de tecavüzü bir evlenme yolu olarak kullanan erkekler vardı. Kendileriyle evlenmek istemeyen kadınlara tecavüz ediyorlardı. Bu erkekler genellikle toplumsal statü bakımından tecavüz ettikleri kadınların dengi değildi. Tecavüz yoluyla aslında olmayacak bir evliliği kıza ve ailesine kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Çünkü tecavüzü kabul etmeleri durumunda mahkemenin evlilik önerdiğini biliyorlardı. 19. yüzyılda Mısır'ın Asyut kentinde bir bakire evliliğe zorlama amacıyla kendisine tecavüz eden bir adamı mahkemeye şikayet etmişti. Adam kadının anlattıklarını kabul etti ve kadınla evlendirilmesini istedi. Kadın reddedip adamın azarlanmasını ve tazminat ödemesini talep etti. Mahkeme kadının talebini yerine getirdi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 83.